Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذي آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 6 Hurdat 1401, Hicri Kameri 25 Şevval 1443 ve Miladi 27 Mayıs 2022 Cuma. Ayrıca İmam Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Hazırları, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın Şehadet Yer Dönümeze programı ve Umut Işığı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamini.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Abadan faciası nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. İslam dünyası şartlarının İslami Ülkeler Birliği'nin kurması için uygun olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile bir araya geldi. Çin, Amerika'dan İran'ın haklı endişelerine olumlu karşılık vermesini istedi. Türkiye Yunanistan'ı uyardı. Ve Siyonistler bayrak yürüyüşü öncesi güvenli sığınak oda yerleştiriyor. Şimdi haberler.
Bugün miladi 27 Mayıs 2022 tekabül eden Hicri Kameri 25 Şevval 1443 Ehl-i Beyt İmamlarından 6.'si Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam mübarek hayatı boyunca bilim ve kültür alanında büyük bir hareket başlatıp Şii mektebinin bilimsel temellerini sağlamlaştırmayı başardı. İslam karşıtı ve yıkıcı düşüncelerin öz İslam'ın yolunda büyük bir tehlike haline geldiğinde İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, bilim çalışmaları ve faaliyetleriyle İslam karşıtı düşüncelerin yayılmasına engel oldu. İmam Sadık Aleyhisselam tartışmalarda mantık diliyle konuşup, dini şüphelere yanıt vererek, Şiiliğin ihyasında oldukça büyük rol ifa etti. İrib olarak İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla, tüm Müslümanlara, özellikle Ehl-i Beyt'e gönül verenlere taziyede bulunuyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İran'ın güneybatıdaki Huzestan eyaletine bağlı Abadan kentinde bir binanın çökmesi sonucu meydana gelen trajik olayda çok sayıda İran vatandaşının ölümüyle ilgili mesajda taziyelerini ilettiler. Dün Abadan'da gönderilen Affedersiniz, dün Abadan'a gönderilen heyetlerin raporlarının incelenmesi ve alınan son tedbirlerin takibi konusunda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile düzenlenen olağanüstü toplantıda okunan İslam İnkılabı rehberinin mesajı ve verdiği direktif şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Abadan'daki talihsiz kazada büyük önem taşıyan konu olan hızlıca hareket ederek can kaybını azaltmak için tüm kapasitelerin kullanılmasına ilaveten, yargının işbirliğiyle kazanın faillerinin kovuşturulması ve cezalandırılması görevi, ülkenin her yerinde tekrarını önlemek için kapsamlı çabalar hepimizin, ülke yetkililerinin sorumluluğundandır. Hükümet yetkililerine geçtiğimiz günlerde yaptıkları faaliyetlerden dolayı teşekkür etmeyi ve bu konuda tam takip ve ciddiyet talep etmeyi gerekli görüyorum. Kazada hayatını kaybedenlere taziyelerimi sunuyor, onlara sabır ve ecir diliyorum. Seyyid Ali Hamenei. Pazartesi günü Abadan'daki Amiri Caddesi'nde 10 katlı ofis ticari binası metropolün bazı bölümleri çöktü. Olayda şimdiye kadar en az 19 kişi hayatını kaybetti, 30'u aşkın kişi de yaralandı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün İslam İnkılabı rehberinin amaçları doğrultusunda olayın son durumunu inceleme üzerine düzenlenen olağanüstü oturumda olayın suçlularını tespit ve takip etmeleri zaruretini vurgulayarak, bu olayda herhangi bir suç veya ihmale karışan her kimsenin hangi konum ve seviyede olursa olsun ciddi kararlar alınması gerektiğini söyledi.
Uluslararası İslam mezheplerine takrib kurumu genel sekreteri yaptığı açıklamada, günümüz İslam dünyası şartlarının İslami ülkeler birliğine ulaşmak için Avrupa Birliği şartlarından daha uygun olduğunu vurguladı. İran'ın düğün bilidine göre Hamid Şehriyari, Türkiye üniversitelerinden akademisyenler ve düşünürlerden oluşan bir heyet ile yaptığı görüşmede, İslam vahdetinin korunmasına vurgu yaparken, İslam ülkeleri birliğinin Avrupa Birliği gibi ve İslami tarzda olacağını ve toplu akılcılık ile ona doğru hareket edebileceğini belirtti. Uluslararası İslam mezheplerine takrib kurumu genel sekreteri, İslam ülkelerin dayanışmaya ulaşmaları için siyasi güç, bilgi, güvenlik, servet ve ortak hizmete ihtiyaç olduğuna işaretle, eğer İran, Arabistan ve Türkiye ülkeleri arasında birlik oluşursa, hiç şüphesiz istikbar süper güçlerine karşı İslami süper güç oluşur. Şehriyar ayrıca İslam ülkeleri arasında ortak yasalar çıkarmak için ortak bir parlamento kurulmasını önererek, farklı dinlerin ve mezheplerin bir arada yaşayabileceğinden şüphemiz yoktur ve bunun en bariz örneğini İran'da görebilirsiniz, dedi. Uluslararası İslam mezheplerine takrib kurumu genel sekreteri, Siyonist rejimin fesat kaynağı olduğuna işaretle, İslam ülkelerindeki savaş, sorunun kökü olan küresel istikbarla yüzleşinceye kadar devam edecektir, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Börje Brende ile İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu oturumu aralarında bir araya geldi. İran Press'in haberine göre Dışişleri Bakanı bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında ekonomik diplomasinin önemine dikkat çekerken öncelikli alanlardan bazılarını açıkladı. Emir Abdullahyan, korona sonrası dünya ekonomisini yeniden inşa etme ihtiyacına değinerek, Katar'da gaz ihraç eden ülkeler zirvesinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bu konuda korona sonrası dünya ekonomisinin yeniden inşası için gaz başlıklı girişimini hatırlattı ve İran'ın bu girişimin kapasitesini belirlemek için Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu duyurdu. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı, İran'ın ekonomik diplomasisini, özellikle komşularla etkileşimlerin geliştirilmesini memnuniyetle karşıladı ve Fars Körfezi ülke yetkililerinin Davos 2022 zirvesini İran ile ekonomik işbirliğini geliştirme konusundaki ilgisini belirterek, ayrıca Dünya Ekonomik Forumu'nun İran Dışişleri Bakanı'nın önerilerini değerlendirmeye hazır olduğunu da söyledi. Borgebrand'e ayrıca İran ile dünya güçleri arasında İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan Barcan müzakerelerinin istenen sonuca ulaşmasını ve İran kapasitelerinin bölge ve dünya ekonomisini canlandırmada kullanılması ortamının eskisinden daha da fazla sağlanmasını umduğunu da dile getirdi.
İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan Dışişleri Bakanları ikili ticareti genişletme, sınır pazarlarını faaliyete geçirme ve geliştirmenin yollarını ve Afganistan'daki gelişmeleri ele aldılar. İran'ın bildiğine göre Pakistan Dışişleri Bakanı dün yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Blauvoto Zardari'nin İslamabad'ın Tahran ile ilişkileri genişletme arzusunu görüşmek üzere İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun oturum aralarında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya geldiğini duyurdu. Zardari yeni sektörleri belirlemek için çeşitli kurumsal mekanizmalar ve yenilikçi yöntemler aracılığıyla her iki tarafça kullanılması gereken ikili ticari ve ekonomik işbirliğinde geniş bir alan olduğunu belirtti. İran ile sınır pazarların geliştirilmesi ve tamamlanmasının önemini vurgulayan Pakistan Dışişleri Bakanı ayrıca İran'ın Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesindeki insanlara verdiği sarsılmaz desteği ayrıca Pakistan'ın Beluçistan eyaletinin ormanlarındaki yangınları söndürmeye yardım etmek için İlyushin 76 yangın söndürme uçağını göndermesi için teşekkür etti. Pakistan Dışişleri Bakanı, Afganistan'ın ortak komşuları olarak İran ve Pakistan'ın Afganistan sorunu konusunda yakın bir şekilde koordine olduğunu kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, Hindistan Başbakanı Ulusal Güvenlik Danışmanı ile yaptığı görüşmede, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurmak, ülkeyi istikrara kavuşturmak için şart, dedi. Bölgesel Güvenlik Diyaloğu'nun dördüncü oturumuna katılmak üzere Tacikistan'a giden Amiral Ali Şamhani, Hindistan Başbakanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Dual ile bir araya geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği'nin bildirdiğine göre Şamhani yapılan görüşmede şöyle konuştu. Uluslararası arenada yeni ilişkilerin oluşmasında aktif rol oynamak için bağımsız ülkelerin sürekli istişare ve işbirliği kaçınılmaz bir zarurettir. Amiral Şamhani ayrıca Afganistan gelişmeleri ve bölge güvenliğini direkt etkilemesi nedeniyle bölgesel oturumların sürekli gündeminde olması gereken başlıca konu olduğunu söyledi. İki ülke arasında daha önce İran üzerinden Hindistan mallarının Afganistan'a gönderilmesine ilişkin anlaşmalara değinen Şamhani, mevcut engeller daha fazla çabayla kaldırılmalıdır, dedi. Hindistan Başbakanı Ulusal Güvenlik Danışmanı da Afganistan'daki durumu, özellikle ülkedeki terör faaliyetlerinin devam etmesini endişe verici bularak, Hindistan güvenliğini tehdit eden terör gruplarının hala Afganistan'da bulunduğu ve serbestçe faaliyet gösterdiklerini söyledi.
Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Amerika'dan İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımların kaldırılması konusundaki endişelerine olumlu yanıt vermesini istedi. Çin'in CGTN televizyon kanalından bildiğine göre Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Wang Wenbin dün Pekin'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Çin, Amerika'yı İran'ın yaptırımları kaldırma görüşmeleriyle ilgili makul endişelerine olumlu yanıt vermeye çağırıyor. Böylece Viyana'da nihai aşamaya gelen bu müzakerelerin huzurlu bir sonuca ulaşmasına yardımcı olsun, dedi. Wang Wenbin ayrıca Amerika'dan siyasi bir çözüme varmak için çalışmasını istediğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü sözlerinin devamında Pekin'in Barcan Nükleer Anlaşması'nın kendi ana yoluna geri dönülmesi için yapılan müzakerelere katılmaya ve de Asya'nın güneyinde barış ve istikrarın sağlanmasında yardımcı olan uluslararası nükleer yayılmayı önleme sisteminin korumasına yardımcı olmaya devam edeceğini belirtti. Bu alanda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da dün Davos oturumları aralarında CNN muhabirine verdiği röportajda güçlü ve kalıcı nükleer anlaşmaya ulaşmakta kararlıyız ve diplomasi kapılarını da açık tutuyoruz, dedi.
İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı 75. Yıllık Dünya Sağlık Zirvesi'nde İran hakkına, halkına yönelik adaletsizlikleri ve sağlık ayrımcılığını açıkladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Behram Aynullahi söz konusu zirvedeki konuşmasını dünyada sağlık alanında var olan adaletsizlikleri ve ayrımcılıkları eleştirmek ve Dünya Sağlık Örgütü'nün şimdiye kadar bu adaletsizlikleri gidermediğini değinerek başladı. Aynullahi Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Elmanzeri ile görüşmede yaşanan adaletsizlik ve ayrımcıların detaylarına inerek COVAX sisteminin İran'ın parasını aldığı halde İran'a zorlu korona salgını koşullarda ilaç, tıbbi ekipman ve aşı sağlayamadı dedi. İran Sağlık Bakanı, Dünya Sağlık Örgütü üst düzey yetkilisinden bir an önce İran'ın korona aşılarının yasallaştırılmasını istedi.
İran Nanoteknoloji Merkezi Sekreteri, İran'dan 72 milyon dolarlık nanoteknoloji ürünü ihraç edildiğini duyurdu. İran Nanoteknoloji Genel Merkezi Sekreteri Sahil Serkar şunları söyledi. Yılda en az 72 milyon dolar nano ürünü 45 ülkeye ihraç ediliyor ve bu sektörde var olan birçok kapasiteyle 1404 yılı için bu miktarın 500 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor. İran'ın bildiğine göre Sahil Serkar dün Tebriz Reaktör Sazi firmasında incelemelerde bulunarak İran nanoteknoloji alanında nicel ve nitel gelişme açısından hala dünyada 4. sırada yer alıyor dedi. İran Nanoteknoloji Genel Merkezi Sekreteri şöyle devam etti. İran'ın Güney Kore, Avustralya, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Malezya, Endonezya ve hatta Latin Amerika dahil 45 ülkeye yaptığı nanoteknoloji ihracatının coğrafyası İran'ın bilim adamlarının potansiyelini gösteriyor. Serkar ayrıca İran'ın nanoteknoloji kapasitelerinin halihazırda endüstriyel teknolojinin 18 alanında kullanılmakta olduğunu vurgularken bu çalışmaların sonucunda nano sektöründe faaliyet gösteren 330 bilgi tabanlı firmada üretilip iç ve dış pazarlara sunulan, piyasada üretilen ve onaylanan 1120'den fazla ürün çeşidi bulunmaktadır, dedi.
Türkiye, Yunanistan'ın Ege Adaları'nı silahlandırma ve gerginlik yaratma çabaları konusuna uyardı. TRT'nin bildirdiğine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmaları ile şartlı olarak kendisine devredilen adaların statüsünü kaldırma girişimi uluslararası hukuka aykırıdır dedi.
Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta 23 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen silahlı kavgada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Muhabirimizin bildiğine göre İstanbul'un Beyazıt'ta bir pazar yerinde iki rakip grubu arasında çıkan çatışmada bir kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde PKK'ya ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatların kullanılmaz hale getirildiği belirtildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'ne teröristlere kullanılan mağaradaki havan ve silah mühimmatı, araç gereç, telefona tuzaklı el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcıda kullanılan düzenek ve yaşam malzemelerinin ele geçirdiğine dair görüntüleri paylaştı.
Siyonist rejim Filistin'i grupların bayrak yürüyüşüne tepki vermesinden korktuğu için Gazze yakınlarındaki kasabalar arasında güvenli sığınak oda dağıttı.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Perşembe günü yaptığı açıklamada Moskova'nın Filistin'in El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akil'i terör olayına ilişkin tam soruşturma çağrısını desteklediğini söyledi. El Cezire'nin muhabiri Şirin Ebu Akil'in şehadetiyle ilgili Siyonistlerin yeni cinayeti uluslararası çapta kınamayla karşılaştı.
Yemen'in Aden kentinde meydana gelen patlamada 35 kişi ölürken birçok kişi de yaralandı. Aden El Yaman haberine göre söz konusu patlama Yemen'in güneyindeki Aden kentinde Eşey Osman pazarında yaşanırken meydana gelen patlamada biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar tasarısı Çin ve Rusya tarafından veto edildi. Amerika'nın Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılması teklif ettiği tasarı 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dün oylandı.
Ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, COVID-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği başbakanlık binasındaki partilerle ilgili detaylı raporun yayınlanmasının ardından kuralları ihlal ettiği için bir kez daha özür diledi ve tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Umman'ın İran ile ilişkileri çerçevesinde Batı Asya güvenlik düzenindeki konumu ile ilgili. Fars Körfezi ve Umman Denizi'nin güney bölgesinde bulunan Umman, Batı Asya bölgesinde barış destekleme doğrultusunda hareket eden bir Arap ülkesidir. Umman, 300 kilometre kareden fazla bir alana ve yaklaşık 5 milyon nüfusa sahiptir. Umman'ın coğrafi önemi, bölgedeki Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan dahil olmak üzere bölgedeki 5 önemli ülke ile sınır paylaşıyor olmasına yatmaktadır. Bu ortak sınıra rağmen Umman her zaman bölgesel barış, istikrar ve güvenlik isteyen istikrarlı bir ülke olarak kabul edilmiş ve bu istikamette adımlar atmaya çalışmıştır. Umman, dış politikada arabuluculuk yapmaya ve bölgesel gerilimleri çözmeye veya azaltmaya yöneldi. Aslında Umman'ın dış politikası bölgesel ve küresel düzeyde Arap olan ve olmayan ülkeler arasındaki gerilimi azaltmak için olumlu ve yapıcı tarafsızlığa dayanmaktadır. Bu rolün bir örneği Yemen krizinde görüldü. Umman son 7 yıldır Yemen'e müdahil grupları ağırlayan ve müzakereleri için ev sahibi yapan en önemli Arap ülkesidir. Bu süreçte Umman bu krize dahil olan tarafları bir anlaşmaya varmak için çalışmış ve bu yolda da büyük çabalar göstermiştir. Bu bağlamda Umman, Yemen'de geçen Şubat ayından bu yana yürürlükte olan ateşkese de önemli bir rol oynadı. Diğer bir nokta ise Umman'ın dış politikasında her zaman bağımsız bir ülke olmaya ve başka bir ülkeyi takip etmekten sakınmaya ve diğer ülkelere tabi olmamaya çalışmasıdır. Buna göre 2017 yılında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır dahil 3 Arap ülkesiyle birlikte Katar ile bağlarını koparıp ülkeye baskı yaptığında Umman bu politikaya uymadı ve Katar ile bu 4 ülke Arap ülkesi arasında arabuluculuk yapmaya çalıştı.
Umman, İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerinde hiçbir ülkeden etkilenmeden her zaman bağımsız bir politika izlemiştir. Umman, Suudi Arabistan gibi ülkelerden farklı olarak İran İslam Cumhuriyeti'ni Arap ülkelerinin iş işlerine bir tehdit veya müdahale olarak değil, bölgede istikrar unsuru olarak görmektedir. Buna göre 2016 yılında Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkeler İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini keserken Umman Riyad'ın politikalarını izlemedi. Ayrıca Umman, gerilimi azaltmak için defalarca İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika arasında arabuluculuk yapmaya çalıştı. Umman hükümeti, İran ile 5+1 ülkeler arasında Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerine çeşitli vesilelerle arabuluculuk yaptı ve şimdi Viyana müzakerelerinin 11 Mart'tan bu yana askıya alınması ile müzakerelerin yeniden canlandırılmasında ve anlaşmaya varılmasında rol oynamaya çalışmayı amaçlıyor. İran İslam Cumhuriyeti ile Umman arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı her zaman ön planda olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in de geçen pazartesi günü Geçen pazartesi günü Umman'a yaptığı ziyarette Umman Kralı Heysam bin Tarık Ali Said, her zamanki diplomatik uygulamanın aksine İran Cumhurbaşkanı'nı uçaktan da inerken karşıladı. İran İslam Cumhuriyeti'ne saygılarını açık bir şekilde ifade etti. Buna göre Seyyid İbrahim Reis'i Umman Kralı ile yaptığı görüşmede ülkeye güvenilir ve dürüst bir komşu olarak nitelendirdi. İki ülkenin bu görüşünden hareketle Seyyid İbrahim Reis'in son Umman ziyareti sırasında iki taraf başta ekonomik ilişkiler olmak üzere ilişkilerin genişletilmesi gereğini vurgulayarak bölgede barış ve istikrar çağrısında bulundu.
Dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'yı çileden çıkaran silahlı saldırılar ve Biden'in yeni talimatı konusunda. Amerika Başkanı Joe Biden, çarşamba günü George Floyd'un polis güçleri tarafından öldürülmesi yıl dönümünde Amerika polisi yaklaşımının değiştirilmesi kararını imzaladı. George Floyd'un ailesinin de katıldığı imza töreninden önce konuşan Joe Biden, polis yaklaşımını reform etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağıma söz verdim. Bu yüzden Kongre'yi George Floyd yasası taslağını geçirmeye çağırıyorum. George Floyd'un ailesini adının yaşatılacağına dair söz verdim. Polis yaklaşımını değiştiren bir yasanın çıkarması için Kongre'ye danışmaya devam edeceğim, dedi. Biden bu yasanın özellikle de siyahilerin kaygılarını azaltacağını iddia etti. İnsan hak ve özgürlüklerin korunmasını talep eden Amerika'daki insan hakları ihlallerinin en önemli tezahürlerinden biri siyahilere yönelik ırkçılık ve ayrımcı muameledir. Bu ihlaller yüzyıllardır bu ülkede devam etmekte. Aslında ırksal, eğitimsel, mesleki ve sosyal ayrımcılık Amerika'da normal bir uygulama haline gelmiş durumda. Eski Amerika Başkanı Barack Obama'ya göre ırkçılık Amerikalıların DNA'sında var. İstatistiklere bakıldığında Amerika polisi şiddetinin ana kurbanlarının beyaz olmayanlar, özellikle siyahilerin olduğu görülmektedir. Bu şiddetin temelinin Amerika toplumundaki ırkçılığın derin katmanlarına kadar uzandığı açık ve nettir. Özellikle siyahi Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de Minnesota'da Derek Kavin adlı beyaz bir polis memuru tarafından vahşice ve sebepsiz yere öldürülmesinin ardından Amerika polisinin siyahilere yönelik vahşeti ve şiddet meselesi Amerika'da geniş çaplı protestolara yol açtı. Bu mesele ise Amerika Birleşik Devletleri ve dünya çapında büyük ilgiyle karşılandı. Bu büyük ölçekli protestolar siyahilerin hayatları değerlidir hareketi şeklinde kendini gösterdi. Söz konusu polis memurunun 3. derece cinayet davası yaklaşık 3 hafta sürdü ve sonunda savunmasını mahkemede sunmayı reddettikten sonra yargıç onu suçlu buldu.
Dünya İşkenceli Mücadele Örgütü Başkanı Hina Gilani, siyahi George Floyd'un katilinin mahkum edilmesinin komisyonun görüşlerinin bir kanıtı olduğunu vurguladı ve şu açıklamada bulundu. Kaba kuvvetin özellikle tutuklama sırasında insanlık dışı bir eylem oldu, işkence anlamına bile geldi ve kişilerin hayatlarını kaybetmesine yol açtığı açık ve net bir meseledir. Bu arada mahkemenin bu cinayetle ilgili kararı cumhuriyetçiler tarafından eleştirildi. Bu da gösteriyor ki özgürlük ve insan hakları iddiasında bulunan bu ülkenin egemenlik düzeyinde hiçbir gerekçe göstermeden siyahi bir vatandaşı tam bir soğukkanlılıkla ve zulümle öldüren bir kriminal polis teşkilatı açıkça savrulmaktadır. İstatistiklere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahilerin polis tarafından öldürülme olasılığı beyazlara göre 3 kat daha fazla ve bu durum onlara göre ne şiddete önemli bir rol oynuyorlar. Amerikan farklı şehirlerinde zaman zaman meydana gelen protesto ve isyanların ana nedenlerinden biri de budur. İnsan hakları örgütlerinin çok sayıda raporu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insan hakları ihlallerinin en belirgin özelliklerinden biri olan sistematik ırkçılığın ve onlara yönelik polis şiddetinin devam ettiğini gösteriyor. Biden polis teşkilatında ve güvenlik güçleri yapılanmasında reform yapmak için karar imzalayarak görünüşe göre mevcut anormal durumu iyileştirmeye ve siyahilere yönelik sistematik şiddeti azaltmaya çalışıyorlar. Ancak bu ikilem bir başkan kararının değiştirebileceğinden çok daha derin ve daha ciddidir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyicilerimiz. Bugün Hicri Şemsi 6 Hordat 1401, Hicri Kameri 26 Şevval 1443 ve Miladi 27 Mayıs 2022 Cuma. 1295 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Şevval 148 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, zalim Abbasi hükümdarlarından Mansur Devaneki'nin emri üzerine şehit edildi. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bir rivayete göre Hicri Kameri 83'te Medine kentinde dünyaya geldi ve değerli babası İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam ve mümin imanlı annesi nezdinde yetişti. O Hazret 31 yaşında İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Müslümanların imamet ve hidayeti gibi önemli yüce görevleri üstlendi. O Hazret'in değerli yaşamı Emevi hükümdarlarının 5'i ve Abbasi hükümdarlarının 2'sine denk geldi ve bu dönemde Emevilerle Abbasiler arasında hükümdarlık meselesi yüzünden yaşanan şiddetli savaşlar ise Peygamber Ehl-i Beyti üzerindeki baskılarının azalmasına sebep oldu. İşte bu olay tıp, kimya, cebir, nücum ve diğer bilim dallarında binlerce fakih ve bilim insanı yetiştirmek amacıyla İmam Sadık Aleyhisselam'ın İslami ilimleri yaymak ve kendi mektebinin öğrencilerini terbiye etme fırsatı yarattı. Kimya biliminin babası lakabını alan Cabir bin Hayyam da o Hazret'in öğrencileri arasındaydı. Nihayet İmam Sadık Aleyhisselam'ın halk içerisindeki nüfuzunu tahammül edemeyen zalim Abbasi hükümdarı Devaneki'nin emri üzerine o Hazret zehirlenerek şehit edildi. Pak naaşı Medine'deki Baki mezarlığında toprağa verildi. Bizler de İrib çalışanları olarak bu acı kayıptan dolayı tüm İslam dünyasına başsağlığı dilerken o Hazret'ten bir vecizeyi siz kıymetli dinleyicilerimize sunmak istiyoruz. İlim peşinde olun ve ilim öğrenmenin yanında sabırlı ve vefakar olmayı öğrenin ve bilimi öğrenmekte olduğunuz kimseye yönelik her zaman alçak gönüllü olun. ...73 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Hordat 1328 yılında İran'ın önde gelen çağdaş edip araştırmacı ve tarihçisi Allame Muhammed Gazvini vefat etti. Allame Muhammed Gazvini çocukluk döneminde edip ve bilim insanı olan babası Molla Abdülvahap'la birlikte yaptığı ortak çalışmayla edebi ve kelam ilmiyle tanıştı. Allame Muhammed Gazvini sahip olduğu üstün kabiliyetleri sayesinde ilmi zirvelere yükseldi. Ardından felsefe ve sanat dallarında araştırmalara başladı. Gazvinli'nin tasih ve haşiye içerikli kitapları arasında Şahname'ye giriş sayılan 20 makale, Merzbanname, Hafız Divanına Şerh ve Dünyayı Fetheden Cüveyni Tarihi gibi eserlere değinmek mümkündür. Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP kapı kapı gezerek çözüm önerilerini yurttaşa anlatacak.
Yeni mesaj.
Amerika'dan Türkiye'ye Yunanistan ve NATO mesajı.
Milli Gazete.
TÜRGE ve Ensar Vakfı'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Barış Pehlivan, 25 Mayıs tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde iktidarın seçim oyunu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kaldı 42 gün. Neyi bekliyorlar? 17 Haziran'ı mı? Seçim yasası değişti. Bu nedenle il ve ilçelerdeki seçim kurulları yeniden belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu 6 Temmuz'a kadar halledeceğiz o işi dedi. Bilinmez bir gün birinci sınıfa ayrılmış hakimlerin adları kuraya girecek. Çıkan sonuçlara göre seçim kurullarına başkanlar, üyeler ve yedekler seçilecek. Bilinmez dedim ya, netlik olmayınca söylentiler hızla yayılıyor. İşte onlardan birini yargı kulislerinde konuşulan ihtimali yazacağım diyen yazar yazısının devamında şöyle diyor.
17 Haziran Cuma günü Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesini açıklayacak. O gün çok kapsamlı bir listenin yayımlanacağı ve 5000'e yakın yargı mensubunun yerinin değiştirileceği ileri sürülüyor. İşte bu kararname adalet komisyonlarına yapılacak seçim kurulu kurallarını da yakından ilgilendiriyor. Zira bir hakimin seçim kuruluna girmeye hak kazanması için o il ya da ilçede görevini yapıyor olması gerekiyor. Bakın YSK'nın seçim yasası değiştikten sonra 13 Nisan'da aldığı kararın 3. sayfasında ne yazıyor? Bir hakimin o yer hakimi sıfatını kazanabilmesi için atanması yeterli olmayıp görev yerine gelerek işe başlamış olması gerekir. Bu nedenle önceden ataması yapıldığı halde çeşitli nedenlerle atandığı il veya ilçedeki görevlerine başlamamış hakimlerin kurullar oluşturulduktan sonra gelerek görevlerine başlamış olmaları seçim kurullarında değişiklik yapılmasını gerektirmez. Demem o ki şu sorular tartışılıyor. Seçim kurullarında görev almaması istenen hakimler için bir oyun planı mı var? Yaz kararnamesiyle yerleri değiştirilip yapılacak kuraya girmeleri mi engellenecek? Kimilerine göre seçim kurulları çok da hayati önemde değil, kimilerine göre ise özellikle büyük illerdeki sandık kurullarının oluşumunda ve yapılacak itirazlarda hayati öneme sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılacağını açıkladı. Seçim yatırımı olan ve kısmi af gibi de okunabilecek bu düzenlemeden Canan Kaftancıoğlu da yararlanacak. Zira eğer bu izinler uzatılmasaydı Aldığı hapis cezasının infazı gereği içeride yatarı olmasa da Kaftancıoğlu dışarıda denetimli serbest tedbirlerine uymak zorundaydı. Bu da her hafta belirli günlerde karakola gidip imza atmak, ayda bir de kişisel gelişim seminerlerine katılmak gibi kurallardı. Yani CHP İstanbul İl Başkanlığı gibi kritik bir koltukta oturan Kaftancıoğlu'na seçime giden süreçte bir nevi eziyet uygulanacaktı. Lakin AKP'nin oy kaygısı arzu etmeseler de İstanbul'daki rakibine de yaradı. Kaftancıoğlu da 31 Temmuz 2023'e kadar denetimli serbestlik tedbirleri konusunda izinli sayılacak.
Tahran Radyosu.
Mehmet Ocak'tan 25 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde AK Parti'yi hafife almanın bedeli başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bugün başka bir AK Parti var artık sahnede ama şimdi heybesinde halka anlatabileceği yeni icraatları yok. Ortada yönetilemeyen bir Türkiye var. Ekonomi çökmüş, zamlar yağmur gibi geliyor. Toplum büyük bir fukaralık yaşıyor. Talihsizlik o ki iktidarın artık ekonomiden dış politikaya, hukuktan eğitime kadar hiçbir alanda insanlara nefes aldıracak çözümleri olmadığı gibi herhangi bir çözüm iradesi de ortalarda gözükmüyor. Ayrıca hukuk devleti zaafa uğradığı için yaşanan adaletsizlikler vicdanları yaralamaya devam ediyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İşte böyle bir tabloda AK Parti toplumla arasındaki gönül bağlarını tamir etmek yerine elindeki iktidar gücünü kullanarak korkutma politikalarıyla siyaset yapmaya çalışıyor. Bir gün Twitter'da iktidarı eleştiren gençlere dava açılıyor. 7-8 yıl önceki tweetleri yüzünden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu siyasi yasaklı hale getiriliyor. Medya ve devlet gücünü tümüyle kontrol eden bu iktidar mekanizmanın icraatları sadece bu kadarla sınırlı değil elbette. Seçimlerde kendisi için potansiyel bir tehdit olarak gördüğü siyasi partilerin önünü kesmek için elindeki devlet mekanizmasını işletmeye devam ediyor. En son Deva Partisi'ni Gaziantep mitingi dolayısıyla uyguladığı engelleme bunun en somut göstergesidir. Önce miting için alan vermiyor, sonra şehrin dışında kuş uçmaz kervan geçmez bir yeri lütfen tahsis ederek halkla buluşmasını engellemeye çalışıyor. Ancak bütün bu eziyetlere rağmen önemli bir kalabalık mitinge katılarak yasakların hiçbir işe yaramayacağını özellikle iktidar erkine çok net bir şekilde gösteriyor. Öyle anlaşılıyor ki Babacan AK Parti çevrelerini telaşlandıran bir aktör olarak görülmeye başlanmış. Soru şu, neden AK Parti bütün devlet gücünün elinde olduğu yani en güçlü olduğu dönemde tamamen kendi ayağına kurşun sıkma niteliği taşıyan böylesine zaaf görüntüleri sergiler? Kuşkusuz bunlar kendine güvenen, icraatlarının toplumdaki karşılığından emin olan iktidarın yapacağı işler değil. Bilinmeli ki geçmişte yaşadığı mağduriyetleri kendi iktidarı döneminde başkalarına da aynen yaşatmayı tercih eden hiçbir iktidarın başarılı olması mümkün değildir. Ancak hemen belirtelim. Evet, AK Parti eski pırıltılı günlerinde değil ve kaybetmeye en yakın noktada bulunuyor. Ama bu durum muhalefet için her şey bitti, iktidar çantada keklik anlamına da gelmiyor. 20 yıl boyunca ülkeyi yönetmiş bir iktidarı, özellikle de bir siyaset ustası olan Tayyip Erdoğan'ı kimse hafife almamalı. Tam da bu yüzden altılı masanın ekonomisi zaten kötü gidiyor, iktidarın işi bitti anlamına gelebilecek kolaycı yaklaşımlara asla itibar etmemesi gerekiyor. Muhtemelen 2023 seçimlerinin kaderini de bu %10'luk kesim belirleyecektir. Türkiye'deki seçmen profili üzerinden baktığımızda değişimde etkin rol oynayabilecek olan bu gücün yıllarca AK Parti'ye oy vermiş ama şu anda mutsuz olan ve oranları %5-10 arasında değişen seçmen kesimin olduğunu görmek mümkün.
Thank you.
İskender Korkmaz 25 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Gidişat iyi değil" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Mayıs ayında yapılan 5 anket ortalamasına göre AK Parti'nin oy oranı kararsızların dağıtılması ile birlikte %30.94 oldu. MHP'nin oy oranı ise %7.32 oldu. Cumhur İttifakı'nın oy oranı %38.26 oluyor. MHP'nin oy oranı %7 barajının altına düşebilir. Ancak muhtemelen MHP'nin düşmemesi için bir kısım AK Partili MHP'ye oy verecektir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yine Cumhurbaşkanlığı seçimi için Mayıs ayında 8 anket yapılmış. Bu 8 anket ortalamasına göre Erdoğan'ın oy oranı Cumhur İttifakı'nın oy toplamının altında %37,6 çıkıyor. Bu kadar soruna rağmen neden AKP'nin oy oranı hala %30 çıkıyor? Kadir Has Üniversitesi'nin 2021'de yayınlanan Türkiye Siyasi Eğilimleri araştırmasına göre Türkiye'de kendisini siyasal İslam olarak tanımlayanların oranı %8,9'dur. Bu kesim ne olursa olsun AKP'yi kendi dava partisi olarak görüyor. Bu nedenle her ne olursa olsun AKP'yi destekliyor. Bütçede sosyal transferler dışında hane halkına yapılan yardımlar 1 ve 2 adı altında iki ayrı kalem var. Bu yardımlar içinde engellilere yapılan yardımlar gibi yerinde yardımlar da var. Ama çoğu AKP'li militanlara, partizanlara yapılan yardımlardır. Bir iş yerinde çalıştığı halde ayrıca her ay bankadan bu yardımlardan alanlar var. Medyada sık sık yazıldığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ortaya çıktığı gibi AKP'li belediyelerden çalışmadığı halde çalışıyor gibi bankamatikten her ay maaş alanlar var. Bunların normal halde siyasi iktidara "bana ihanet değil iş yarat" demesi gerekir. Ama demiyorlar çünkü muhtaçlar. AKP halkı önce yoksul ve işsiz bıraktı, sonra para dağıttı. Zorunlu biatçılar yarattı. Ayrıca ideolojik eğitimle halkın iş isteme bilincini köreltti. Enflasyon, geçim derdi ve işsizlik halkın siyasi bilincini de artırdı. İş başa düşünce Türkiye zor dönemlerden çıkmasını bilmiştir. Eğer erken seçim olursa bu zor tablodan çıkışımız daha kolay olacaktır. Olmazsa 2023 Haziran'ına ulaşmak daha riskli görünüyor. Bu durumda daha çok bedel öderiz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, programın sonunda Parsuti Türkiye Servisi yayınlarını cep telefonunuzdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsuti Türkiye yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsuti'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerine ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın Şehadet Yıldönümü özel programı.
Bugün İslam dünyası Resulullah'ın Ehl-i Beyti'nden İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın Şehadet Yıldönümü dolayısıyla matemde.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugün Hicri Kameri 25 Şevval İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet günüdür. O imam ki İslami marifin güzel yüzüne oturan yılların pasını sildi ve gerçek öz Muhammed'i İslam'ın çehresini tekrar gün yüzüne çıkarttı. Bugün melekler grup grup Baki mezarlığına iner ve İslam dinini ihya eden Resulullah'ın torunu mezarında yas tutarlar. Bugün siyahlar giyen Müslümanların kalbi kan ağlarken dudaklarından İmam Sadık Aleyhisselam ziyaretnamesi duyulur. Selam olsun sana ey Allah'ın velisi. Selam olsun sana ey Allah'ın hücceti. Selam olsun sana ey yeryüzünün karanlıklarında Allah'ın nuru. Selam olsun sana ey dinin direği.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet gününde o hasretin İslami marifi koruma ve yayma alanındaki yılmaz çalışmalarından kısaca bahsetmek istiyoruz. Bilindiği üzere İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam ve ardından İmam Sadık Aleyhisselam'ın imameti döneminde Emeviler ve Abbasiler arasında siyasi ihtilaflar ve anlaşmazlıklar artarak yoğunlaştı. Siyaset ve güç kavgasının şiddetlenmesi giderek dindarların üzerindeki baskının azalmasına sebep oldu. Yaşanan olaylar tıpkı aniden esmeye başlayan rahmet meltemi gibiydi. İmam Bakır Aleyhisselam ve İmam Sadık Aleyhisselam da bu ortam ve durumu kullanarak öz Muhammed'i İslam dininin aydın çehresini gün yüzüne çıkarttılar.
Bu iki büyük imam kendi teyyibe hayatları ve imametleri döneminde sayısız hadis ve haberleri açıklayarak, sapmaları temizleyerek İslam'ın gerçeğini halka beyan ettiler. İmam Sadık Aleyhisselam birçok öğrenci yetiştirmekte Ehl-i Beyt'in bilgisini onların aracılığıyla yaymayı başardı. Ayrıca kendi bilimsel alanını genişleterek yok olmaya yüz tutan gerçek dinin ramaksız vücuduna yeni bir hayat kazandırdı.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın o dönemi fikirler ve düşüncelerin çatışması çağı olarak bilinir. O dönemde birçok fırka ve grup oluşmuş ve